Meclis gündemi. Meclis Gündemi programından merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Program ekibimiz Dilek Beyhan Günalp, Songül Salman ve danışmanımız Hakkı Kurban yine sizlerle birlikte izliyoruz. Sesimizi sizlere Fatih Kesikbıyık ulaştırıyor. Spikeriniz ben Dilek Beyhan Günalp. Bugün yine meclis gündeminde neler var onları değerlendirerek başlayacağız programımıza. Meclis gündemine ulaşmak isterseniz sorularınız için telefonları hatırlatalım. +90 312 463 34 19 463 34 21. Elektronik posta adresimiz meclisgundemi@trt.net.tr. Facebook sayfamız TRT TSR Meclis Gündemi ve Twitter adresimiz de var TRT TSR Meclis Gündemi. Stüdyomuzda Meclis Sanayi, Ticaret ve Enerji Komisyonu Başkanı, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altun Yaldız bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim stüdyomuza.
Teşekkür ederim. Merhaba. Hoş bulduk.
Teşekkür ediyoruz biz de geldiğiniz için. Ve stüdyomuzda Akşam Gazetesi Parlamento Muhabiri Hakkı Kurban bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Siz de,
Sayın
merhaba.
Kurban. Şimdi biz elbette Sayın Milletvekilimizle bugünkü konuyu değerlendireceğiz, ele alacağız ama öncelikle meclisin gündeminde neler vardı onu sizden almak istiyoruz.
Evet, meclis bu haftaya sakin başlıyor çünkü sömestr arası verildi çalışmalara ve bir haftalık tatilden sonra önümüzdeki hafta gündem maddelerini görüşmeye devam edecek. Geçen hafta önemli bir düzenleme geçmişti. Torba yasa ki özellikle doğum yapan ve çalışan annelere yönelik önemli adımlar atıldı bu düzenlemeyle birlikte. Tabii eğer tatil olmasaydı bu hafta Ar-Ge paketini konuşuyor olacaktı genel kurul. Evet. Önümüzdeki haftaya kaldı o düzenleme. Tabii genel kurulun tatili olmasıyla birlikte komisyonlar da çalışmalarına ara verdi. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2016 yılı bütçesi görüşülüyordu. Ve bu görüşmelerin normalde 13 Şubat'ta tamamlanması öngörülüyordu. Şimdi bir haftalık ara verilmesiyle birlikte bu görüşmeler de sarkmış oldu. Artık 18 Şubat'a kadar önümüzdeki haftadan itibaren Plan ve Bütçe Komisyonu 2016 bütçesini 10 gün aralıksız çalışarak geçirecek. Tabii toplantılar ara verildi dedik ama aslında önemli bir toplantı gerçekleşecek bu hafta. Perşembe günü Anayasa Uzlaşma Komisyonu oluşturulmuştu. İlk toplantısını Perşembe günü yapması öngörülüyor. Meclis Başkanı İsmail Kahraman 12 üyeden oluşan komisyonu Perşembe günü toplantıya çağırdı. Ve ilk toplantı olacak. Komisyon çalışma usullerini konuşacak ve ardından da artık yeni sivil demokratik bir anayasa yapabilmek için çalışmalar başlamış olacak. Diliyoruz bu kez çalışmalardan sonuç çıkar. Ama tabii en önemli gündem maddelerinden biri önümüzdeki hafta genel kurula gelecek olan Ar-Ge reform paketi olacak.
Evet ve hemen Sayın Altun Yaldız'a bir bakalım bu konuyla ilgili neler söyleyecek bize.
Öncelikle teşekkür ediyorum. İyi bir hafta diliyorum. Tüm vatandaşlarımıza ve ülke dışında yaşayan ama ülkesine olan sevgisi ve aşkıyla her zaman yüreğinde hisseden tüm vatandaşlarımıza, dünyanın dört bir tarafında yaşayan vatandaşlarımıza sevgi, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Hayırlı bir gün, hayırlı bir hafta olsun diliyorum. Sabah geldiğimde gerçekten meclis gündemi ekibini çok enerjik ve çok dinamik gördüm.
Teşekkür ederiz.
Dolayısıyla meclis gündemi her zaman herhalde bu enerjisiyle hem ülkemize hem de küresel dünyaya somut ya da müsbet, pozitif enerji yayıyor. Bu anlamda hepinize teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ederiz.
Tabii efendim Ar-Ge reform paketini konuşacağız. Detayları var ama öncelikle genel anlamda bu Ar-Ge reform paketi olarak önemli açılımlar sağlayacak tabii Ar-Ge çalışmalarını ama şu an hangi seviyedeyiz bu konuda onunla başlayalım.
Şimdi özellikle ifade etmem gerekir ki AK Parti hükümetlerimiz 2002 yılından beri yani ülkemizi milletimiz tarafından yönetme iradesi verildiği günden beri sürekli Türkiye'nin küresel dünyada her alanda politik, ekonomik, endüstriyel alanda dünyanın biliyorsunuz 2023 hedeflerimiz var. dünyanın ilk 10 ekonomisi içerisinde yer almak gibi bir vizyonumuz var. Bir vizyonu gerçekleştirebilmek için bir defa Süper Lig'i gözeten, o alandaki dinamikleri mutlaka içselleştiren, onu bir anlamda ritüel, gelenek ve çalışma uslubu pratiği haline getirebilen bir anlayışı tüm Türkiye'de yaygınlaştırmanız, yerleştirmeniz ve bunu pratik haline getirmeniz gerekiyor. Bu çerçevede endüstrimiz, sanayimiz çok önemli mesafe aldı. Biliyorsunuz 36 milyar dolarlardan bu yıl biraz gerilemiş olmasına rağmen küresel ekonomideki daralmalar nedeniyle 157 milyar dolarlara geldik ihracatımızda ve milli gelirimizi 230 milyar dolarlardan 800 milyar dolarlara çıkardık. Kişisel anlamdaki kişi başına düşen gelirimizi 10 bin dolarlara çıkardık. Bu sene yine kur ve küresel pazarların etkisiyle biraz gerilemiş olacak. Ancak şunu söylemeye çalışıyorum. Öteden beri bir şey biz yapmaya çalışıyoruz. Evet, Türkiye üreten ülke, Türkiye her vatandaşına refahı ve gerçekten Türkiye'de yaşamanın hazzını hissetmesi adına çalışan, üreten ve hem kendi meselelerini ve küresel meseleleri meselelere katkı veren bir ülke. Bu çerçevede Ar-Ge çalışmaları öncelikle bir üretimi altyapısının yapınızın olması lazım. Üretimi öğrenmeniz lazım. Üretim dinamiklerini yerleştirmiş olmanız lazım. Üretimde yetkinlik ve yeteneklerinizi geliştirmiş olmanız lazım ki bu aşamadan sonra artık katma değeri yüksek teknoloji alanlara geçebilirsiniz. Evet. O bakımdan 2002 yılından beri ortaya koyduğumuz çalışmalarla, daha önceki çalışmaların üzerine ortaya koyduğumuz çalışmalarla, vizyonla, çalışma pratiğiyle Türkiye'de özellikle endüstriyel alanda, tüm alanlarda olduğu gibi, hizmet alanda olduğu gibi çok önemli mesafeler kat ettik. Ve Türkiye üretimi öğrendi. Türkiye ihracatı dünyanın dört bir tarafına ihracat yapan, 200'den fazla ülke ihracat yapan bir ülke haline geldi. Türkiye bölge ülkeleri dahil Güney Amerika, Kuzey Amerika, Afrika ve Sahra Altı Afrika dahil dünyanın dört bir tarafına ihracat yapıyor. Şimdi ne yapmaya çalışıyoruz şu aşamada? Evet, Türkiye üretimi öğrendi. Türkiye önümüzdeki dönemde küresel markalara doğru gitmek zorunda. Küresel markalara gitmek için de üç şeye sahip olmanız lazım. Üretim var, altyapı var, üretiyorsunuz. Bu durumda tasarım yapmak durumundasınız. Özgün ürünler üretmek durumundasınız. Evet, katma değerli ürünlere, yüksek teknoloji ürünlere doğru geçmek durumundasınız. Bu da Ar-Ge'yi gerektiriyor. Ar-Ge yapmanızı gerektiriyor. Üç, marka performansınız ya da markalaşmayı becermeniz lazım. Bu da aslında üretimin kalıcı olması için, üretimin Türkiye'de yerleşmesi için de çok önemli üç tane unsur. Bu üç unsuru inovasyonla birlikte, inovasyon yatay bir bileşendir, yatay kesendir hepsini. İnovasyonla birlikte yürüttüğünüz zaman Türkiye'de o zaman endüstrinin kalıcılığını ve küresel anlamda markalarla birlikte Türkiye'nin bir imalat sanayinde dünyadaki benzerleri gibi başarılı bir ülke olma konumuna getirmiş olursunuz. Bakın 2008 krizinde, dünya küresel krizinde imalat sanayinde kalan ülkeler neredeyse ayağını sabitledi. Türkiye'de bu anlamda biliyorsunuz 2008 krizini çok başarılı geçiren ülkelerden birisi. Ama özellikle imalat sanayinde çok iyi olmayan ülkeler savrulurken imalat sanayinde iyi olan ülkeler ayaklarını sabit tuttu. Bu anlamda Türkiye'de 2002'den beri önemli mesafeler kat ettik. Soruya dönersem net bir şekilde 2002'de milli gelirimizin gayri safi yurt dışı hasılanın 0.53'ü olan Ar-Ge harcamaları şu an 2014 itibariyle 1.02'ye geldi. Yani artık yurt içerisinde ürettiğimiz gayri safi yurt içi hasılanın %1'inin üzerinde bir Ar-Ge harcaması yapar konuma geldik. 2023 hedefimiz ne? %3. Evet, daha gidecek mesafemiz var. Ancak 0.50'den 1'in üzerine çıkmışız, 2'ye katlamışız. Bu önemli bir gelişme. Bu başı başına önemli bir gelişme. Ancak bir gelişme daha var. Bu daha önemli. Bu da çok önemli. O da şu ki, o dönemde yapmış olduğumuz Ar-Ge harcamalarının %15'i özel sektör tarafından yapılırken
hangi dönem?
2002 yıllarda. 2002'de, evet. Yıllarda şimdi özel sektör yapılırken, şimdi çünkü biz ne diyoruz? Özel sektör ekonominin lokomotifi olmak zorunda. Devlet düzenleyici, kolaylaştırıcı, regüle eden ama özel sektörün önünü açan, onu destekleyen, bazı alanlarda üreten ama ekseri olarak üretimi tamamen özel sektöre, serbest piyasaya bırakan bir konumdayız. Liberal bir ekonomi takip ediyoruz, gidiyoruz. O zaman O zamanki 0.15'ten bugün itibariyle %49'lara, %50'lere geldi. Yani toplam vergi harcamalarının %50'si bugün özel sektör tarafından yapılıyor. 2018'deki hedefimiz %60, 2023'teki hedefimiz de %67. Dolayısıyla bu aşamalara geleceğiz. 2023'te gayri safi yurt içi hasılanın %3'ünü ARGE harcaması olarak yapmak istiyoruz. Ve bununla %67'sini özel sektör yapsın diyoruz. Dolayısıyla bütün bu aşamaları yapabilmek için de bir noktaya doğru gidiyoruz. Ayrıca merkezi bütçeden, sadece özel sektör yapmıyor şu aşamada, merkezi bütçeden de 2002'li yıllarda neredeyse 2.4 milyar TL ayrılan harcamalar bugün itibariyle, yani 2014 bütçesindeki, daha doğrusu 2015 bütçesindeki başlangıç ödeneğine baktığımız zaman 5.8 milyar TL civarında da bir merkezi bütçeden ARGE harcamasının ayrıldığını görüyoruz. Bütün bunlar ne yapıyor? Evet, devlet diyor ki ben bir taraftan özel sektörü destekliyorum, sürüklüyorum, ortamı, ekosistemi oluşturuyorum. Diğer taraftan merkezi bütçeden harcama yapıyorum. Öbür taraftan da şu an ARGE paketiyle, ARGE reform paketiyle de özel sektöre bu alanı tamamıyla açmak gibi bir amaçla hareket ediyorum ve bunun altyapısını kuruyorum diyor. Ve şu anda ARGE paketi önümüzdeki günlerde inşallah genel kurulda görüşülerek yasalaştıktan sonra bu alan çok daha ivmelendirici, çok daha her özel sektördeki, her endüstrideki aktörün girebileceği kolaylıkta ve bir anlamda cazibede vatandaşlarımıza, müteşebbisimize, firmalarımıza imkan sağlamış olacak.
Evet, yani aslında hani bakacak olursak ana eksenlerden birinin ARGE merkezlerinin sayısının artırılması. Siz bunu bu şekilde ortaya koyacaksınız.
Hemen ifade edeyim onu. Evet, biliyorsunuz 2008 yılında ARGE yasası çıktığı zaman ARGE merkezi kurabilmek için ARGE personeli sayısı 50 olması gerekiyordu. Doğrusu o günlerdeki değerlendirme buydu. Ancak şöyle bir baktığımız zaman 2014 yılına kadar neredeyse 137 civarında bir ARGE merkezi kurulmuş. Ve 2014 yılında yapılan bir değişiklikle ARGE personeli sayısı 50'den 30'a çekiliyor. Bu hemen ivmelendiriyor ARGE merkezi sayısını ve 91 tane bugün, yani 2014'ten bugüne kadar 91 tane ilave ARGE merkezi açılıyor. Toplam 238 tane bugün ARGE merkezine sahibiz. Bu ARGE merkezine sahip olduğumuz zaman evet 238 ARGE merkezi var. Bu kapsamda şimdi yeni bir aşamaya geçiyoruz. Bu aşamada evet Türkiye'de bugün özellikle ihracatımızın %90'ın üzerinde bir imalat sanayi ihracatımız var. Bu imalat sanayi ihracatı bu kadar yüksekse 238 ARGE merkezi yeterli değil diyoruz. O zaman ARGE merkezini güçlendirmek, artırmak istiyoruz. Ne yapıyor bu tasarı? Bakanlık'ın verdiği yetkiyle özellikle yüksek teknoloji alanlarda, tıbbi cihazda, nanoteknolojide, savunma sanayinde, biyoteknolojide, bilişim sektörü gibi sektörlerde, otomotiv firmaları yüksek olduğu için, daha doğrusu büyük kapsamlı olduğu için 30 tane ARGE personelini istihdam edebilecek kapasitede olduğu için otomotiv sektörü yine oralarda kalıyor, 30'larda kalıyor. Ama diğer daha böyle küçük çapta ve genç insanlara dönük, evet, onların fikri olanlara dönük ve küçük işletmeleri dönük alanlarda bunu Bakanlar Kurulu 15'e kadar düşürme yetkisi alıyor. Ve bu 15'e düştüğü zaman buradaki nasıl 50'den 30'a düştüğünde hemen hızlı bir şekilde arttı. Şimdi 30'dan 15'e düştüğü zaman da bence daha büyük bir ivmeyle artarak ARGE merkezi sayımız artacak. ARGE merkezi sayısı artınca ne oluyor? Evet, ARGE merkezi sayısı artınca ne oluyor? Ne oluyor?
Yani, evet, ne gibi çalışmalar?
Bu durumda çok önemli bir şey oluyor. Bu durumda toplam firmanın ürettiği ürünlerle ilgili bir anlamda eşik atlıyor. Nitelik sıçraması oluyor. Şöyle çok basit bir örnek
değil herhalde, biraz daha nitelikli üretme üzerine
şimdi,
çalışmaları
aynen
daha
öyle,
da artmış olacak.
Aynen öyle. Temel bir maddeyi, temel bir ürünü, X ürününü doğrusu ARGE olmadan, tasarım olmadan, onun marka algısı olmadan 3 liraya 5 liraya satarken inanın bunları yaptıktan sonra artık bu işin limiti olmuyor. Şöyle kendi hayatımızdan düşünelim. Şöyle yüksek teknoloji hayatımızı kolaylaştıran, bireyin hayatına dokunan telefonlardan tutun da diğer aygıtlara kadar, hatta üzerimize gidiklerimize kadar bir baktığımız zaman gerçekten o ürünlerde artık fiyatın neredeyse üst sınırı kalmıyor. Bu durumda şunu yapıyoruz. Evet, 3-5 liraya sattığınız şeyi 15 liraya, 100 liraya, 150 liraya satabilecek duruma geliyorsunuz. Çünkü orada gerçekten hayata doğrudan dokunan teknoloji anlamda sizin hayatınızı değiştirebilecek nitelikte ve kolaylaştırabilecek nitelikte unsurlar getiren şeyler geldiği zaman birden fiyatlar artıyor. Ne oluyor? Bireye yansıyor. Ne oluyor? Milli gelirin 10 bin dolarsa 15 bin dolara, 20 bin dolara çıkıyor. 2023 hedefimiz nedir? Dolayısıyla oralara doğru 25 bin dolar. Oralara doğru çıkıyoruz. Yani hedefimiz bu. Evet, iyi bir altyapımız var. Üretiyoruz, ihraç ediyoruz. Nitelikli bir insan gücümüz var. Burada artık yeni bir yola ihtiyacımız var. Bu yolda ARGE yaparak bir üst lige, eşik atlayan bir lige doğru çıkmamız ve ürünlerimizi daha nitelikli ve daha katma değerli hale getirerek bir anlamda emeğimizi, göz nurumuzu daha değerli hale getirmemiz. 3 liraya satacağımız şeyi 5 liraya, 5 liraya satacağımız şeyi 10 liraya satabilecek yol açmamız.
Kaliteli şeyler üretebilmek. Kaliteli,
nitelikli. Evet. Ve tasarımı da buna katacağız. Birazdan onu da işleyeceğiz. Evet. Tasarımla daha özgün, daha gerçekten insana dokunan, insanın yüreğine dokunan, onu bir anlamda bize özgü unsurları içeren şeyler. Yani biliyorsunuz 1000 yıllık bir tarihimiz var. Bu topraklardan kaç tane medeniyet geçmiş. Dolayısıyla bu toprakların dinamiği, onun ürüne vereceği, onun insana vereceği çok önemli özellikler var. Bunu ürünle birleştirdiğimiz zaman ve insan odaklı düşündüğümüz zaman çok farklı özgün ürünlerle insana dokunabilmek, onun yüreğine, onun hayatını kolaylaştırmak, o zaman geliriniz de refahınız da artıyor.
O zaman tasarım merkezleri dediniz. Tasarım çok önemli çünkü fark yaratabilmeniz için hakikaten bazı şeyleri tasarlamanız gerekiyor. Tasarım merkezleriyle ilgili de bu ARGE paketinde önemli bazı imkanlar sağlandığını biliyoruz. Neler olacak efendim? Tasarım merkezleri ne kazanacak bu pakette?
Tasarım merkezleri ilk defa bu tasarıda düzenleniyor. Daha önce yoktu. Daha önce biliyorsun ARGE merkezleri vardı. Teknolojik geliştirme merkezleri vardı ama tasarım merkezleri yoktu. Tasarım merkezlerinde bir defa şunu söyleyelim. Gençlerimize buradan seslenmemiz lazım. Hem yurt içinde hem yurt dışındaki gençlerimize. Temel bilimleri okuyanlara seslenmemiz lazım. Bu tasarıyla hem temel bilimlerdeki alanlardaki okuyanları hem tasarım okullarında okuyan arkadaşların hem mühendisliklerde okuyan arkadaşların ciddi anlamda önü açılıyor. Teknogelişim sermayesiyle önü açılıyor. Teknoloji geliştirme bölgelerindeki yapılan çalışmaların tamamıyla vergisiz olmasıyla açılıyor. Yapılan çalışmalarda özellikle teknogelişim sermayesiyle açılanlarda ve teknoloji geliştirme bölgelerinde yapılan ARGE çalışmalarındaki personelin stopaj gelir vergisi üzerindeki stopajların tamamen vazgeçilmesiyle açılıyor. Bir taraftan da tasarım merkeziyle şu an 10 kişiyle tasarıda öngördüğümüz şekilde 10 kişiyle tasarım merkezleri açılabiliyor.
Yurt dışındaki vatandaşlarımız da bu anlamda
yurt dışında gelip çok güzel dediniz Hakkı Bey. Teşekkür ediyorum. Yurt dışındaki gençlerimiz orada çok hem alaylı diyebileceğimiz. Çünkü burada ARGE personelinde evet teknik personel var, mühendis var ama aynı zamanda yardımcı personel de var. ARGE merkezlerinde ya da tasarım merkezlerinde çalışan insanların %10'u düzeyinde bir yardımcı personelin de ARGE kapsamında desteklenmesi öngörülüyor. O zaman gençlerimiz, arkadaşlarımız bir taraftan ARGE merkezlerinde işletmeleri de açılacak olan ARGE merkezlerinde istihdam edilebiliyorlar. 15 kişiden 30 kişiye kadar sayısının ciddi anlamda artacağını düşünüyoruz.
Diğer taraftan gençlerimize
sesleniyoruz. Evet. O gençlerimizin artık hayıflanmaya ihtiyaç yok. Ne işte Avrupa'daki ne Amerika'daki. Şu anda artık özellikle yazılımda, tasarımda, elektrik elektronikte fikri olan, düşüncesi olan, deneyimi olan her arkadaşımızın Türk ülkemize gelerek bir anlamda tersine göç, beyin göçü hadisesiyle ülkemize gelerek teknoloji geliştirme bölgelerinde gidip rahatlıkla işletmesini açıp oradaki her türlü vergiden muaf olarak ARGE'sini yapabiliyor, tasarım merkezini yapabiliyor. Gelir vergisi ödemiyor, Ar-Ge harcamalarını elde ettiği kurumlar vergisini ve gelir vergisini ödemiyor. Tamamen vergisiz bir alan. Bir anlamda tabiri caizse tırnak içerisinde vergi cenneti diyoruz buralara. Bu kapsamda biliyorsunuz bugün çok örnek verilir ama yeri geldiği için vereceğim. Bir Apple'ı düşünün, bir Microsoft'u düşünün. Evet. Sonuç itibariyle bunları başlatan da birer kişi. Gençlerimizin özellikle kendilerinin de yapabileceklerini göstermeleri lazım. Özellikle ben şunu istiyorum arkadaşlarımızdan. Artık girişim zamanı, artık üretme zamanı, artık tek başına bir işletmeyi ayağa kaldırma zamanı. Çünkü bunu yapabilecek durumdalar. İşletmeye hiç sermayesi yok mu? Teknogirişim sermayesi bir uygulamamız var ve şimdi de artırıyoruz bunu. 100 bin liraya kadar teknoloji geliştirme bölgesinde bir öğrencimiz işletme açacak. Ar-Ge orada hemen bir Ar-Ge çalışması yapacak. 100 bin liraya kadar devletimiz kaynak veriyordu. Şimdi bu kaynağı 500 bin liraya kadar artırma yetkisi alıyoruz yasayla. 500 bin liraya kadar sermayesini veriyoruz. Hiç sıfır sermayesi var. Fikri var ama.
Çok
sıfır
önemli.
Sermayesi. Fikri çok var. Güzel. Geliyor orada Ar-Ge'sini yapıyor. Ar-Ge'sini yaptıktan sonra ortaya bir değer çıkıyor değil mi? Şimdi burada bir şey daha yapıyoruz. Bu Ar-Ge çalışmasını 100 binden 500 bine kadar devlet sermayesini verdi ve yapıyor mu? Hiç vergisiz bütün bunları yaptı. Hiç sermayesi yoktu. Devlet verdi, yaptı. Ve sonuçta bir ekonomik değer çıktı ortaya. Bu üretim üretmesi lazım bunu. Ha bunu üretmesi için de bu sefer ne yaptık? Bir şey daha. Yani ticarileştirmenin burada önemi ortaya çıkıyor. Bir Ar-Ge yaptıysanız bu Ar-Ge'nin mutlaka ticarileşmesi lazım. Ekonomik değere dönüşmesi lazım. Vatandaşın, ülkenin hayatına yansıması lazım. O zaman da getirdiğimiz yeni bir unsurla bu sefer bir anlamda risk sermayesi dediğimiz doğrudan yatırımcıların bu ortaya çıkan Ar-Ge ile ortaya çıkan ekonomik değere o yılki gelirlerinin %10'u kadar buraya ortak olabiliyorlar ve onu gelir matrafından, vergi matrafından düşüyor ve ortakla birlikte yatırım yapıyor. Düşünün genci. Hiç sermayesi yoktu. Devlet kaynak verdi. Ar-Ge yaptı. Ekonomik değer çıktı. Şimdi risk sermayesi ya da yatırımcı ile birlikte gelir vergisinden düşme hakkı vererek buraya yatırım yapma için bir kanal açıyoruz. Evet. Bu kanalla bu ekonomik değer yatırıma dönüşüyor ve ondan sonra üretime dönüşüyor. Ve artık bu gencimiz gerçekten bir müteşebbis, bir işletme sahibi haline geliyor ve yoluna devam ediyor.
Üretim yapan bir gencimiz. Peki yurt dışındaki gençlerimiz şu anda sizi duydular. İnşallah da duyacaklar. Programımız devam edecek. Nereye müracaat edecek? Geldi Türkiye'ye ya da Türkiye'den.
Şimdi bu kapsamdaki çalışmalar son derece yaygın. Artık Türkiye'nin elektronik devlet ya da dijital devlet anlayışıyla yolumuza devam ediyoruz. Evet. Şu aşamada her türlü çalışmalar Sanayi Bakanlığımızın web sayfasından temin edebilir durumda ve bu tür çalışmalarla birlikte şu andaki bu konumu yürüten, bu süreçte yürüten Sanayi Bakanlığımız. Sanayi Bakanlığımıza müracaatını yapıyor ve Sanayi Bakanlığımız bu müracaatları çok hızlı bir şekilde değerlendiriyor. Teknoparklara müracaatını yapıyor. Teknoloji geliştirme bölgelerine. OSB'lerin altında kurulan teknoparklarda OSB'lere müracaatını yapabiliyor. Ve buralarda çok hızlı bir şekilde süreç tamamlanıyor. Yani buralarda şunu da gözetiyoruz özellikle. O kadar hassasız ki bu konularda artık kurbağanın gözü çıkmadan suyun akmasını temin için çalışıyoruz. Yani büyük bir iştiyakla, aşkla, şevkle gençlerimiz geldi. Çok hızlı bir şekilde süreçleri işletiyoruz. Elektrik ortamda işletmeye çalışıyoruz. Hızlı dönüyoruz ve hızlı bir şekilde bu gençlerimizin aşkı, şevki bitmeden süreçlerin başlatılmasını, desteklerin verilmesini ve doğrudan üretime geçirmesini sağlamak için de çaba sarf ediyoruz.
Evet.
Yani Elektronik Türkiye, Dijital Türkiye'ye geçiş noktasında da çok önemli gayretlerimiz ve çabalarımız var.
TÜBİTAK'ın da önemli destekleri olduğunu biliyoruz tabii. Onlardan da yararlanabilir başvuracak vatandaşlarımız. Tabii bu noktada üniversite sanayi işbirliğinde konuşmamız gerekiyor sanıyorum efendim. Çünkü hükümetin önceliklerinden biri üniversitede fikir olarak kalsın değil. Bunları üretime, sanayiye bir şekilde monte etme çabası da var. Ar-Ge paketi de bu anlamda önemli işlev görecek sanıyoruz. Üniversite sanayi işbirliğini sağlamak için
Çok doğru bir
nasıl
şey.
Nasıl bir adım atılacak?
Sayın
çok...
Altun Yaldız hemen baktı kaç dakikam var diye. Evet, ben bu arada hatırlatayım. 4 dakikamız var. Evet.
Bayağı hızlı tüketmişiz zaman.
Evet.
Şimdi bu konular gerçekten heyecanımızı artırdığı için zaman unsuru da hızlı geçiyor. İnşallah daha sonra da değişik vesilelerle birlikte oluruz.
Sizi davet edeceğiz zaten. Bu arada sözünüzü de alalım burada.
Teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. Şimdi tabii program yapıcılarının da ortaya koyduğu atmosferle daha hızlı geçti. Yani teşekkür ediyorum size. Şimdi şu üniversite sanayi işbirliği. Çok konuştuk bunu. Ama gerçekten artık üniversite sanayi işbirliğinin pratikte de işlediği bir dönem yaşıyoruz. Bir defa akademisyenler, yurt dışındaki yurt içindeki tüm akademisyen arkadaşlarımızın ya ben çalışıyorum ama sonuçta çalıştığım emeğin karşılığını alamıyorum. Bu döner sermaye gidiyor, üniversiteye gidiyor, vergi olarak gidiyor. Dolayısıyla bu kadar zahmete katlanamıyorum diyecek bir şey kalmadı. Şu anda üniversite sanayi işbirliğinde projenin insan kaynaklarına ayrılan bölümün daha önce %40-45 akademisyene kalırken şimdi %85 hiç kesintisi, vergisi yok, algısı yok. Halk tabiriyle evet. Vergisi, algısı yok, hiçbir şey yok. Tamamıyla %85 akademisyenin cebine kalacak. %85. Döner sermaye hiçbir şey kesintisi olmaksızın %85. Vergi de yok bunun içerisinde. %85 oy kalıyor. Bu bir. İkincisi, üniversite çalışan arkadaşlarımızın doktora ve yüksek lisans çalışmalarında, sanayi işbirliğinde, Ar-Ge merkezlerinde çalışıyorsa, buralardaki 2 yıl doktora için ve 1,5 yıl master programı için, yüksek lisans programı için yine destek kapsamında değerlendiriyor. Büyük defa geldi. Yine Ar-Ge merkezleri için, üniversite sanayi işbirliğinde düşündüğümüz zaman dışarıda geçirilen, yani bu Ar-Ge yapıyorsunuz. Bazen dışarıdaki bir laboratuvar kullanacaksınız. Bazen yurt dışında bir şey yapacaksınız, çalışma yapacaksınız. Bazen sahada yapacaksınız. Tamam mı? Bu dışarıda geçen her türlü çalışmada geçen sürelerde yine destek kapsamında.
Evet. Efendim süremizin sonlarına geldik. Belki söyleyeceğiniz çok şey vardı. Çok güzel şeyler aktardınız. Gerçekten çok güzel çalışmalar yapılacak önümüzdeki dönemde. Belki son bir dakikamız ya var ya yok ama yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza ne söylemek istersiniz?
Ben doğrusu yurt dışında 2 yıl yüksek lisans, 3 yılda Büyükelçilikte ticaret müşavirliği olmak üzere 5 yıl yurt dışında yaşadım. Yurt dışında yaşamanın ne demek olduğunu biliyorum. Onları gerçekten çok ülke aşkıyla, sevgisiyle, sevdasıyla yaşadıklarını biliyorum. Ve her birinin yüreğinde bir gün ülkesine dönüp iş yapma güdüsünün, amacının olduğunu da biliyorum. İşte tüm vatandaşlarımız, özellikle genç arkadaşlarımıza sesleniyorum. Gelin Türkiye'de Ar-Ge paketinden, Ar-Ge reform paketinden yararlanarak hem bir taraftan çalışmak istiyorsanız Ar-Ge merkezlerine, tasarım merkezlerine gelebilirsiniz. Ya da özellikle arzu ettiğim şey müteşebbis olun. Kendi işletmenizi teknoloji geliştirme bölgelerinde kurun, Ar-Ge'nizi yapın. Hem Ar-Ge sonucunda değer ortaya çıksın hem de bunun üretimiyle ilgili kanal açtık demin ifade ettim. Bir üretici olun, evet. Müteşebbis olun. Hepsine yürekten selam ediyorum ve muhabbetlerimi sunuyorum.
Sağ olun efendim.
Tabii üretim reform paketi için de bir hazırlık var. O da Sanayi, Ticaret ve Enerji Komisyonu'na gelecek önümüzdeki günlerde. Sayın Başkanımızı o paket geldiği zaman da tekrar konu gelip belki o konuyla ilgili detayları da aktarmakta yarar olacaktır. Çok teşekkür ediyoruz efendim.
Memnuniyetle bu kapsamda tabii hükümetimiz tüm bu reform paketlerini bu pakette biliyorsunuz Sanayi Bakanlığımız getirdi. Başta Sayın Bakanımız ve tüm bürokrat arkadaşlara teşekkür ediyorum. Hükümetimiz de bu anlamda duyarlılığını hemen ortaya koydu. Diğer vaatleriyle birlikte Ar-Ge reform paketi hemen meclise geldi. Ve inşallah önümüzdeki günlerde yasalaşarak bir anlamda bugüne kadar her verdiğimiz sözün arkasında durduğumuz gibi bugün de evet AK Parti sözünü verdi ve yapıyor. Hükümet olarak ortaya evet. Koyuyor. Teşekkür ediyoruz.
Biz teşekkür ediyoruz efendim. Stüdyomuzda Meclis Sanayi, Ticaret ve Enerji Komisyonu Başkanı, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altun Yaldız bizlerle birlikteydi. Hakkı Kurban çok teşekkür ediyoruz
teşekkür
size
ederim.
De. Haftaya görüşmek umuduyla. Hoşçakalın. Meclis gündemi.